Değerli dinleyiciler, tanıtımda konuşan Profesör Svetlozar Rigov, bir kitabın edebiyatta olay olup olmamasını zaman gösterir. Fakat her şiir kitabı, her şeyden önce onu yazan şairin hayatında olaydır dedi. Kitabın Svetlozar Rigov gibi saygın bir eleştirmen tarafından tanıtılması kendiliğinden bir iltifat olsa gerek, değil mi Aziz?
Tabii ki. Ama bizzat kendim seçtim Svetlozar Rigov'u. Bunun birçok sebebi vardı. Kendisini lise öğrencisiyken tanıdım. Beni o zaman bir edebiyat kursuna davet etti. Ama katılamadım çünkü Sofya'da yaşamıyordum o zaman. Smolan'daydım. Ve yıllar sonra ikinci şiir kitabım çıkmadan önce kendisiyle irtibata geçtim. Ve ikinci şiir kitabımın ön sözünü yazdı Svetlozar Rigov. Ve bir şekilde benim bir sonraki şiir kitaplarımı da öngörmüş oldu bu ön sözde. Dolayısıyla bu saygın profesörümüzü bu tanıtıma davet etmemin çok uzun bir tarihçesi var. Tesadüfi bir davet değildi benim için.
Evet, ve yine Svetlozar Rigov'un sözlerine atıfta bulunacak olursak, her kitap, her şiir kitabı yazarın, şairin hayatında olaydır. Kitabın adı değerli dinleyiciler, Okulu Svetskovu bir kolkana lipsatı. Onun Türkçesini nasıl verelim?
Belki de yokluğun devri alemi uygun bir çeviri olur.
Evet, dördüncü kitabındır değil mi?
Evet, ve Svetlozar Rigov haklı çünkü sık sık kitap basan birisi değilim. 10 yıllık bir aradan sonra çıktı bu şiir kitabım. Tabii arada birçok çeviriler çıkmış oldu. Belki de onlar bunun suçlusu. Yani çeviriden kendi kitaplarımıza sıra gelmedi diyebilirim.
Peki bu yokluğun devri alemi başlığıyla çıkan bu dördüncü kitabının önceki kitaplarından farkı nedir?
Tabii ki 10 yıl geçmiş aradan. Dolayısıyla dünkü tanıtımda da seyircilerin birisi böyle bir şey söyledi. Kitabın son kısımlarında kullandığım üslup büyük bir değişikliğe uğruyor. Sertleşiyor bir nevi. Ve muhtemelen bu sertleşme süreci bir önceki kitaplarımı da okuyan birisi bir şekilde bunu fark edecektir. Yani ilk kısımlarında sanki bir önceki kitaplarıma atıfta bulunuyormuşum gibi. Ama sonrasında bu durum değişiyor. Ve sanki üslupta da bir bariz değişikliğe doğru gidiliyor. Ama tabii bu kitabın genel anlamda çok üsluplu bir eser olduğu anlamına da gelmez. Yani bu gayet uyumlu bir şekilde bir geçiştir kitap içerisinde.
Peki bu geçiş, bu farkı meydana getiren nedir? Yaş mı, olgunluk mu, acı mı, aşklar mı, neyin meyvesidir? Hangi arayışların?
Bence acıların. Yani acılar her zaman önde götürüyor bu yarışı. Çünkü şair sonuçta hisseden anlamına gelen bir kelimedir. Arapça asıllı. Ve gerçekten şair hissettiklerini yansıtıyor dizelerinde. Dolayısıyla üsluptaki en bariz değişiklikler de tabii ki o şairi derinden etkileyen olaylardır. Ve yaş ilerledikçe öyle diyelim, sanki üzücü olaylar da artıyor zamanla. Hüzünler artıyor. Hüzünler tabii insanın bir şekilde olgunlaşmasına da yol açıyor. Ve belki bu olgunluk, hüzün ve acı el ele devam ediyor diyebilirim. Ama tabii ki aşktan da bahsettin. Aşk çok çok önemli bir konu benim şiirlerimde. Birçok ithaf edilmiş şiir mevcut. Bir önceki kitaplarımda da öyleydi gerçi. Yani bir şekilde aşkın da kaybolmamasını sağlamaya çalıştım bu kitabımda da. Ortak bir şey var bir önceki kitabımla. Yani sadece farkları aramayalım burada. Her iki kitabımda da Türkçe şiirlere değer verdim. Yani bu kitabın yani ortak başlığı Bulgarca olsa da Okul Svetskovi Kolkana Lipsa'da içeriğin bir kısmı Türkçe.
İçeriğin bir kısmı Türkçe, bir kitabın ortaya çıkması aynen bir doğum gibi sancılı bir süreç diyorsun. Dördüncü kitabındır, düz yazı da var eserlerin arasında, fakat şiir yazmayı tercih ediyorsun değil mi? Hem Çoğu şiirlerin epey kısa taş yazısına benzetiliyor senin şiirlerin. İnsan nasıl bir taşın üzerine yazı kazarken söyleyeceklerini çok küçük bir alana sığdırmak zorundaysa, senin kelimelerin de aynı ve aynı zamanda taş gibi çok ağır.
Aynen. Ve taş takma adını kullanmamın sebepleri de tabii var. Söz bundan açılmışken, dedem, babamın babası Şakir dedemin ailesinde 3 kardeş bir süreliğine taşçılıkla uğraşmış. Ve bu ismi seçerken aslında bu aile geçmişimize evet atıfta bulunmuş oldum. Ve tabii ki taş üzerinde yazmak çok çabalı bir süreç. Hata yer tanımayan, yani taşta her şey çok kısa, çok net ve ağır basan olmalı. Ve sanırım bu şiirlerin büyük çoğunluğun kısa oluşu da bundan kaynaklanıyor. Tabii uzunları da var. Yani bu bir ilke değil sonuçta. Yani illa da kısa olacak diye bir kaide yok. Şiirler anlık duyguları ifade eden eserlerdir. Ama hikayelerim de var. Hikayelerime dünya görüşlerimi yansıtmak için koruyorum. Yani tür olarak. Orada gerçekten hayat felsefemi merak eden okurlarımız varsa hikayelerimi de bulabilir. Yani şiirden yola çıkarak bir yazarın diyelim, bir genel anlamda yazarın, yani şiir ve hikaye yazarın dünya felsefesini zor çözebilirsin. Çok beğenirsin, harika dersin ama çok kısa. Yani bu kadar ciddi bir konuyu yansıtmak için. Dolayısıyla tercih meselesi değil. Ben aslında roman da yazmak isterim. Ve hatta Profesör Igov'a böyle de bir sözde bulundum. Çünkü o romanları eleştirmeyi tercih eden bir eleştirmenimiz. Belki sırada bir roman vardır.
Belki eminim sabırsızlıkla bekliyordur senin hayranların. Evet, taşçılık aile geleneğidir dedin. O geleneği devam ettirmek istedin. Aileni de anlatalım biraz.
Smolen'de doğdum. 1973 doğumluyum. Anne babam Eğridere, Cebe arasında bulunan iki köyden. Aladağ diye bir tepemiz var. Ve onun eteklerinde bulunuyor bu iki köy. Çok da güzel bir mekan. Gerçekten bir şairin ilham alabileceği yer burası. Dolayısıyla ailemin Rodoplardan olmasının yazılarıma çok büyük etkisi oldu. Çünkü uzun yıllardır Sofya'da ve İstanbul'da yaşamama rağmen düşüncelerimde her zaman o dağa dönüşte bulunuyorum ve ilham alıyorum oradaki çocukluk yıllarımdan.
Çocukluk yıllarım aslında edebiyata, kaleme daha çocukken, öğrenciyken merak sardın. Bu nasıl oldu?
Nasıl oldu? Aslında ilk edebi deneyimlerimi edebiyat hocalarım bastırmaya çalıştı. Bir kompozisyon yazmıştım. O kompozisyonu edebiyat hocam çok çok eleştirdi. Ve uzun bir yazı yazdı kompozisyon sonrasında ve zayıf notla sonuçlandırdı bu yazısını. Neredeyse öfkelenmiş benim edebi yaklaşımımdan. Yani böyle şiirsel bir düz yazı olmuştu. Ve bunu gayri ciddi buldu benim edebiyat hocam. Ama ilginçtir ki yıllar sonra benim ilk şiir kitabımın tanıtımına geldi ve bana çiçek hediye etti. Ve bu benim için çok büyük bir sürpriz, hem sürprizdi hem çok çok sevinmiş oldum. Çünkü bu bir ukde olarak tabii çocukluk beynimde yer etmişti ve bir bağışlanma olarak hissettim bunu. İki taraflı bir bağışlama aslında. İlk şiirlerim aslında İngilizceydi ilginç bir şekilde.
Çünkü İngilizce lisesinde
Lisesinde öğrenciydim. Birinci senemde İngilizce şiirler yazdım ve yine hocalarımla olan problemlerden kaynaklanan meseleleri ele almıştım o şiirlerde. Şikayetçiydim hocalarımdan. Ama tabii şimdi çok da müteşekkirim yıllar sonra. Yani İngilizce benim için birçok kapıyı açmış oldu sonradan. Sonra bir gün okula bir şiir yarışması düzenlenmişti ve bir şair davet ettiler jüri başkanı olarak. Evet, ve Hristos Stoyanov o benim ilk şiir denemelerimi duyduktan sonra bana Bulgarca yazmam gerektiğini söyledi. Çünkü İngilizce bilmiyormuş ve onun başkanlığını yaptığı bir edebiyat kulübüne davet etti beni. Böylece ilk şiirlerimi yazmaya başladım bu kulüpte. Atanas Dalçev adında. Smolan'da bir semt var, Raykovo diye. Raykovo'da bu derneğe gittim. Her gün gibi yıllar sürdü bu dernek olayı. Ve gerçekten böyle bir deneyim de gerekiyor. Çünkü şiir tabii ki kabiliyet meselesidir. Çok çok önemlidir kabiliyet, ama teknik tarafı da var. Yani insan o ustalığı da bir şekilde bir yerlerden edinmek zorunda.
Çıraklık yaparak.
Öyle de diyebiliriz. Yani çünkü vezinler var, yani şiir türleri var. Neleri nasıl kullanmamalısın, o da çok çok önemli. Yani yerine göre her şey yerine oturtulursa çok çok değerli olabiliyor. Tabii kelime, bir kelime oyunudur sonuçta.
Evet, daha öğrenciyken edebiyata merak sardın. Sonra Sofya Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı okumak üzere başkente geldin. Zamanla tanınmaya başladın ve geçen zaman içerisinde edebiyatta kendine önemli bir yer edindin diyebiliriz. Bugün itibariyle bir ayağın Sofya'da, bir ayağın İstanbul'da yaşıyorsun.
Öyle oldu. Kader de diyebiliriz. Sofya'ya gelişimden sonra tabii başkentte birçok kitap tanıtımı yapılıyor. Yani çok zengin bir kültür programına sahip Sofya. Ve bunun da sayesinde belki üniversite yıllarımda da çok uzun bir yol kaydettim. Bunlara katılabildim. Yani edebiyat kitaplarından veya öğrencilik yıllarından duyduğum birçok şairi bizzat tanıma fırsatı buldum Sofya'da. Ve bu gerçekten çok çok önemli bir şeydir. Yani canlı canlı bir efsaneyi tanımak, onunla bir masada bir kahve bile içmek insanı çok acayip etkiliyor ve ilham verici bir durum. Ve bunların seni takdirle karşılaması ve mesela işte Svetozar Igov'u yine örnek vereceğim. Ben de öğrenciyken ilk şiirlerimi beğenmiş olması benim için çok ciddi bir ilham kaynağı oldu sonraki yıllarda. Ve tabii Arapça bölümünde farklı bir kültürü de daha yakından tanımış oldum. Çok zengin bir şiir kültürüne sahip bir medeniyet de diyebilir. Çok büyük bir coğrafyaya yayılan ve günümüzde bile modern Arap edebiyatı çok güçlü kalemlere sahip. Dolayısıyla bir yandan da şiirimi besleyen farklı da doğu menşeili diyelim unsurlar katmış oldum. Bu da çok önemli. Bunun yanı sıra ayrıca Arapça şiirler de yazmaya başladım. Sofya Üniversitesi'nde ikinci bölüm olarak Türk Dili ve Edebiyatı'nı seçtim. Ve bu da benim Türkçe şiir yazmamda çok etkili oldu. Çünkü çocukluğumda tabii ki Türkçeyi okuldan öğrenemediğimiz için yani sistemli bir ve oturmuş bir bilgi değildi Türkçe bilgimiz. Tabii evde konuşulan Türkçe çok farklı. Onun için üniversite yıllarımda Türkçemi de takviye etmiş oldum ve çok çok geç bir aşamada artık Türkçeyi de rezil etmeme adına tabii, çünkü Türkçeyi tabii ki biliyorduk, konuşuyorduk, kullanıyorduk, ama insan şiir yazacak oluyorsa bu o kullandığı dile bir saygıdır ayrıca. Yani yeterince iyi tanımadığın, bilmediğin bir dilde şiir yazmaya kalkışırsan bu bir saygısızlıktır da benim için. Dolayısıyla o anı bekledim, sabırla bekledim. Yani Türkçemin o noktaya ulaşmasını ve sonra tabii yazmaya başladım. Ve orada da çok ilham verici bir şey yaşandı. İlk yazdığım Türkçe şiirler Ankara'da düzenlenen bir uluslararası şiir yarışmasına katıldım. Ve Türkiye'ye ilk resmi gidişim de bu şiirler sayesinde oldu. O yıllarda Türkiye'ye vize alamıyorduk. Öyle bir süreç yaşanmıştı ve bu şiirlerim, Türkçe şiirlerim sayesinde Türkiye'yi ziyaret edebildim.
Sana vize oldu.
Vizem şiirlerin oldu ve evet, ve dereceye de girdim. O da tabii çok sevindiriciydi.
Bugün itibarıyla Türkiye'ye sık sık gidiyorsun. mekik döküyorsun diyebiliriz. Neredeyse her hafta Sofya-İstanbul arası yolculuk yapıyorsun. Biraz da onu anlatır mısın?
O da ilginç bir süreç. Çok uzun süren bir süreç. Belki de 16 yıl oldu. 16 yıldır ben devamlı olarak İstanbul'a gidip geliyorum. Zamanım yarısından fazlasını orada geçiriyorum aslında. Çünkü iki üniversitede çalışıyorum. İstanbul'a ilk uzun süreliğine gidişim aslında benim orada doktoramla ilgiliydi. İstanbul Üniversitesi'nin bilim tarihi bölümünde doktora öğrencisiydim. Bu 4,5 yıl sürdü, 2000'den 2005'e kadar. Bu doktorayı yazma sürecinde şimdiki işimi buldum. O akademik çalışmalarım sayesinde Sabancı Üniversitesi'nde 2001 yılında Arapça hocalığına başladım ve bugüne kadar sürüyor bu hocalığım. Bu esnada tabii başka üniversitelerde, Boğaziçi Üniversitesi'nde 8 yıl Arapça hocalık yaptım. Bunun dışında Okan Üniversitesi'nde Arapça bölümü var, mütercimlik bölümü ve haftada 2 gün orada çalışıyorum, 2 gün Sabancı Üniversitesi'ndeyim.
Mütercimlik deyince sen de gerek Türkçeden Bulgarca'ya gerekse Bulgarca'dan Türkçe'ye onlarca kitabın çevirisini yaptın. Her iki yönde kitap çevirisi yapan çok az tercüman var aslında. Oysa sen tercüman olarak da her iki edebiyatın çok değerli eserlerine adını yazdırdın. Biraz anlatır mısın?
Yine de Türkçe'den Bulgarca çevirmek benim için daha normalmiş gibi geliyor. Bu da doğal bir şey bence. Çünkü sonuçta bütün eğitim hayatım Bulgarca esaslı geçmiş oldu. Ve bunu üzülerek söylüyorum ama sanırım Bulgarcam Türkçemden iyi oldu her zaman. Bundan dolayı Türkçe'ye nadiren çevirmeyi tercih ediyorum ve belki de Türkçe çevirilerimden bu hissediliyordur. Yani kullandığım Türkçe sanki 20. yüzyıl başlangıçlarından bir Türkçe şeklinde hissediliyor bazen. Bu da tabii bizim Bulgaristan'daki konuşulan Türkçenin daha köhne bir Türkçe, korunmuş diyelim. Tabii bu da farklı bir zevk veriyordur belki okurların bir kısmına, bilemiyorum. Onun için tarihle ilgili eserleri Türkçe çevirmeyi tercih ediyorum. Çünkü onlarda kullanılması gereken dilde, yani eski Türkçe daha yakın bir dil. Bundan dolayı böyle eserleri tercih ediyorum. Türkçedense Bulgarca'ya TEDA programı sayesinde Türk Kültür Bakanlığı'nın belki 10 yılı aşkın, yani yurt dışında Türkçeden yapılan çeviriler mali değerli program sayesinde Bulgaristan birçok Türkçe eser çevrildi, basıldı Bulgarca'ya. Bu sürece ben de katıldım. Yani Türk Aslı Erdoğan, Sibel Türker, başlangıçta Orhan Pamuk da vardı. İyi bilinen isimler. Çiler İlhan. Ve bence bu iki kültürün birbirine tanıtılması sürecinde çok da az da olsa bir katkımız oldu yani bu yıllarda. Ve ama şöyle bir şey de var. Her çevirden sonra ne kadar çok zamanıma mal olduğunu fark ediyorum. Ve tabii beni üzüyor çünkü işte kendi kitaplarımı böyle ikinci planda düşünüyorum. 10 yıl aradan sonra basmış oldum bu şiir kitabımı, işte bu biraz da çeviriler yüzünden diyeyim.
Evet, Aziz Sohbet'e son şiir kitabından girdik. Çevirdiğin kitaplardan çıkıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizin sonunda dinleyicilerimiz için birkaç Türkçe şiiri okur musun?
Ben de teşekkür ederim bu programa katıldığım için. Kısa demiştik. Bunlar da kısa olacak. İngilizce bir başlıkta Türkçe şiir. Ama başlığı çeviremezdim çünkü bir şarkı başlığı aynı zamanda. Enjoy the Silence. Sessizliğin tadına var gibi bir anlama geliyor. Depeche Mode grubunun bilinen bir parçası. Sessizliği tam da bozmak üzereyken, seslerimizi gizlice öpüşürken işittik. Tabii şiirlerimin bu şekilde okunduğunda farklı algılanacağını düşünüyorum. Ve her zaman okurların bunları bir şekilde sessizce de okumasını tavsiye ederim. Yani böyle bir fırsatları olursa bence farklı bir şey ortaya çıkacaktır. Yani çünkü şairin ses tonu olsun, o andaki durumu olsun, bir şiirin anlamı değiştirebiliyor. Yani farklı bir mesaj verebiliyor. Onun için ben her zaman bir şeyleri okurken sessiz okumayı tercih ederim. Ama tabii ki bu programda mümkün değil. Dolayısıyla
yine bir şiir daha alalım.
Bir kısa şiirimiz daha. Nazara çağrı. Kız, kendine iyi bak. Güzele bakmak sevaptır.